İkinci ayrım. Merhaba Dünya. Sayfa 11. 22 Aralık 1963. Soğuk bir kış gecesi. Saat gece yarısına geliyor. Yer İstanbul, Nişantaşı'nda özel bir klinik. Ameliyathanenin kapısında endişeli bir halde bekliyorum. İçeride doğum sancıları çeken kadın benim hayat arkadaşım. Anladığım kadarıyla kolay bir doğum olmayacak bu. Daha hastaneye gelirken yolda kanaması başlamıştı. İçeri girip çıkan hemşirenin araladığı kapıdan ona bakıyorum. Yüzündeki ifade ne kadar çok acı çektiğini anlatıyor bana. Ama sadece bakabiliyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Çaresizim. Ona gülümsemeye çalışıyorum ama her seferinde kapı kapanıyor ve o sadece benim biraz şaşkın, biraz korkulu yüz ifademi görebiliyor. Zaman geçmek bilmiyor. Aşağı yukarı yürürken doğumu yaptıracak Profesör Doktor Naşit Erez'le burun buruna geliyorum. Yüzü endişeli. Bana eşinizin durumu kritik. Doğumu sezaryenle yapacağız. Anneyi ya da çocukları kaybedebiliriz diye sessizce açıklıyor. İçeriden sanki konuşmayı duymuşçasına Nevin çocuklarımı kurtarın diye feryat ediyor. Profesörün tekrar içeri girdiğini fark edemiyorum bile. Yıllar gibi geçen dakikaların ardından doktor tekrar karşıma geliyor. İkizlerin doğumunu müjdeliyor bana. İlk Selim doğmuş, ona daha önce kararlaştırdığımız gibi babamın adını veriyorum. 50 saniye sonra da ikizi gelmiş. Hemşirelerin zor bir doğumu oldu ama çok şükür onları kurtardık. Gerisi Allah Kerim demesiyle onun da adı belli oluyor. Kerim. Hem kulağa da uyumlu geliyor. Selim'le Kerim. Yıllar sonra çocukların büyüyüp kişilikleri ortaya çıkmaya başlayınca bu ad koyma konusunu çok düşündüm. Birinin adı Halim, diğerininki Selim mi olsaydı diye. Çünkü Selim ne kadar sakinse Kerim de o kadar heyecanlı ve sinirli bir yapıya sahip. Evet, bebeklerimiz sağlıklı doğmuştu ama Nevi'nin kanaması durmamıştı. Tekrar ameliyata alındı. Karımın hayatı kurtuldu ama yine sorun bitmemişti ki Naşit Bey beni karşısına aldı. Önce bir sigara ikram etti, bir tane de kendisi yaktı. Beyefendi, çok şükür çocukları kurtardık. Anneyi de, ama anne çok yıprandı. Allah onu size ve çocuklarınıza bağışladı. Şimdi sıra sizde. Onlara iyi bakın. Eşiniz geçirdiği ameliyat nedeniyle bir daha anne olamayacak. Kadınlığın sorunlarını erken bir yaşta ve daha fazlasıyla yaşamaya başlayacak. O an sadece Nevi'nin hayatının kurtulması ve çocuklarımın sağlıklı doğmuş olması önemliydi benim için. O heyecanla doktorun ne demek istediğini doğru düzgün anlamamıştım bile. Gerçekten bizi bekleyen o kadar çok sorun vardı ki. Ama ben karıma çok güveniyordum. Naşit Bey belli ki onu ve çocukları bana emanet ederken karımın gücünü azımsamıştı. Oysa o çocuklarımızı dünyaya getirirken canını ortaya koyduğu gibi ileriki yıllarda da mucize sayılabilecek birçok olaya imzasını attı. Sevgili oğullarım Selim ve Kerim bu kitabı yazmaya başladıkları zaman doğumlarını benim anlatmamı istediler. Bu vesileyle tekrar o güne döndüm ve aynı heyecanı yeniden yaşadım. Şimdi aradan çekiliyorum. Çünkü onların size anlatacakları çok şey var. Babaları olarak gurur duyduğum yaşam öykülerini kah Selim'in, kah Kerim'in kaleminden okuyacaksınız. Satırlarımı bitirirken Selim'le Kerim doğduğunda onlar için yazdığım bir dörtlüğü sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayatımın gülleri, evimin bülbülleri, Selim'le Kerim'im, canikolarım benim. Nurettin Altınok, 12 Mayıs 2006, İstanbul. Gören Yıllar, sayfa 13. Annemin toparlanması uzun sürmemiş. Başka seçeneği de yokmuş zaten. Babam işten arta kalan zamanlarında ona elinden geldiğince yardım etmeye çalışmış. Ama annem hep tek başınaymış. İkiz bebek büyütmek hele o zamanın koşullarında kolay olmasa gerek. Üstelik çok zahmetli bir doğum sonrasında. Anneme hiç göz açtırmamışız. Birimiz sussa diğerimiz ağlıyormuş. Ne aynı anda uyuyup soluk aldırmışız ona ne de farklı zamanlarda hasta olmuşuz. Zaman zaman anneannem imdada yetişmiş ama biz daha bir yaşındayken kalp krizi geçirerek vefat etmesiyle annem onun desteğinden de yoksun kalmış. Babaannem hem yaşlılıktan hem de uzak oturduğu için bize el uzatamamış. Kendisi Edirne Kapı'da eski bir İstanbul evinde oturuyordu. O evi çok severdik. Cumbalarında oynamayı, merdivenlerinde koşuşturmayı. Yağmurlu günlerde şimşek çaktığı zamanlar babaannemin hırkasının altı bizim sığınağımız olurdu. Dini bayramların ilk günü kahvaltıyı babaannemde yapmak aile geleneğimizdi. Yine öyle bir bayram günü babaannem gözlerimizde bir sorun olduğunu ilk fark eden kişi olmuş. 4 yaşlarındaymışız o zaman. Halının üzerinde oynayan Selim bayram harçlığını yere düşürmüş. Selim'in ellerini halının üzerinde gezdirerek paraları araması babaannemin dikkatini çekmiş. Hemen annemi ve babamı uyarmış. Bayram sonrası soluğu göz doktorunda almışız. Böylece henüz 4 yaşında gözlükler ve optik camlarla tanıştık. Tabii bu kadarla da kalmadı. Hızla görme eğitimimizi kaybediyorduk ve derecesi sürekli yükselen gözlükler gün gelecek yetmez olacaktılar. Hep dayanışma, yaşam boyu. Sayfa 14. Çocukluğumuz hep birbirimizi tamamlayarak geçti. Ben 50 saniye farkla kendimi hep abi saydığımdan Kerim'in karşılaştığı her zorlukta duruma el koymakta gecikmezdim. Bakırköy'de oturuyorduk. Yazın sık sık Bakırköy sahilinde denize girerdik. Henüz Marmara Denizi temizdi. Ailece orada denizin keyfini çıkarabiliyorduk. Yine öyle günlerden birinde annemle babam güneşlenirken Kerim'le ben kumda oynuyorduk. Bunları hatırlıyor muyum yoksa anlatılanları fazla benimseyip hatırladığımı mı sanıyorum, açıkçası emin değilim. Kumda en sevdiğimiz oyun kuyular açmak, iki kuyu arasında bir tünel kazarak ellerimizi kumun altında birleştirmekti. Yine böyle bir oyun sonucunda tam ellerimizi birleştirmiştik ki bir çocuk Kerim'in arkasından yaklaşıp kovasının küreğini kapıp kaçmaya davrandı. Kerim elini yanına atıp da oyuncaklarının yerinde olmadığını fark edince daha uzaklaşmamış olan çocuğu kolundan yakaladı. Elinden kovasını almaya çalıştı ama gücü yetmedi. Çocuk Kerim'in yanından yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Kerim hem kovasını kurtarmak istiyor hem de çocuğu takip etmeyi göze alamıyordu. Zaten çocukluğumuz boyunca bu tür oyunlarda bizden hızla uzaklaşan ya da koşanları takip etmekte hep zorluk çektik. Kerim çaresizliğin verdiği hırsla ağlamaya başladı. Yine de çocuğun arkasından gitmeye çalışıyor ancak oğlanın kıvrak bir iki manevrası sonucu bir türlü onu tutamıyordu. Çocuk Kerim'i atlatmayı başarmış, bana doğru geliyordu. Sesleri iyice dinleyerek tam yanımdan geçerken koluna yapıştım ve olanca gücümle kovayı tutan elini ısırdım. Can havliyle küreği bir yana, kovayı bir yana fırlatıp kaçtı. Tüm bu koşturmaca sırasında annem ve babam duruma hiç müdahale etmediler. Bize kendi sorunumuzu çözme fırsatı tanıdılar. Ancak bizim yapabileceğimiz bir şey kalmayınca karışacaklardı ki bu yaşamımız boyunca hep böyle oldu. Benzer bir olay daha sonra bir komşumuzun bahçesinde top oynarken meydana geldi. Çocuklarla voleybol oynuyorduk. Nasıl olduysa Kerim'i ortada sıçan gibi oynatmaya başladılar. Çocuklar acımasızdır. Sizin kendilerinden farklı olduğunuzu gördükleri zaman üzerinize gelirler. O gün de Kerim'i ağlatıncaya kadar ortada oynattılar. Benim de gözlerim dolmuştu. Yine topu son tutanın koluna asıldım ve ısırdım. Oyun bizim için bitmişti ama kendimce kardeşimin onurunu kurtarmıştım. Çocuk yuvası günleri. Sayfa 15. İlkokula başlamadan önce evimizin yakınında bulunan Vedi Kiper çocuk yuvasına kaydımız yapıldı. Annem her sabah bizi oraya götürüyor, akşam üzeri gelip alıyordu. Yuva yaşantısına çok çabuk uyum sağladık. İlk arkadaşlıklarımızı orada kurduk. Kerim yuvanın en güzel kızlarından biri olan Nur'a aşık oldu. Hatta ona evlenme teklif etmeyi bile düşündü. Sakin görünüşümüzün aksine çok yaramazdık. Herkes öğlen uykusundayken kafamıza denk birkaç çocukla yuvanın oyun odasının altını üstüne getirirdik. Gözlük kullanıyorduk ama görme engelimizden habersizdik. Koşup oynarken sürekli bir yerlere çarpıp düşmelerimizin sakarlıktan öte bir şey olduğunu farkında bile değildik. İkimizin de diz kapakları daima yara bere içindeydi. Daha bir yara iyileşmeden yenisi açılıyordu. Sadece biz değil, yuva görevlileri de görmediğimizin farkında olmasa gerek Kerim'in üst ranzada yatmasına müdahale edilmemişti. Kerim bir gün yatakhanedeki ranzadan düştü ve başı yarıldı. Bu tür olaylar bizi ne yuvadan soğuttu ne de oyundan, eğlenceden alıkoydu. Düşe kalka büyüyordu. Yuvanın salonunda büyük bir müzik dolabı vardı. Günümüzde antika sayılabilecek ahşap kaplamalı, çok heybetli bir şeydi bu. İçinde bir pikap ve radyosu olan hoparlörleri kendi üzerinde mevcut bir kutu. Bugünkü teknoloji harikalarının yanında adeta bir müzik seti, dinozoru. Ama o dinozordan öyle güzel sesler yükselirdi ki tüm çocuklar karşısında büyülenmiş gibi müziğin ahengine kapılır giderdik. Bir gün çalan plaktan yayılan müziğin etkisiyle çok duygulanan Kerim, Nur'a hayatının ilk dansını teklif etti. Nur kabul edince de dans başladı. Buna yuvanın diğer çocukları da katıldılar. Hemen birkaç çift oluşu verdi. Salon bir anda dans pistine dönüşmüştü. Herkes dönüyor, sallanıyor ve kendince dans edip eğleniyordu. Birden pikaptan tuhaf bir ses geldi ve müzik durdu. Hepimiz şaşkınlıkla salonun ortasında kala kaldık. Müzik dolabı arızalanmıştı. Kerim'in gönlü bu büyülü dakikaların bozulmasına razı gelmedi. Hemen dolabın başına gidip kapağını açtı. Evimizde de pikap olduğu için biraz deneyimi vardı. Kolu kaldırdı, yerinden kayan iğneyi el yordamıyla düzeltti ve müziği yeniden başlattı. Alkışlar arasında piste döndü ve Nur'la kaldığı yerden dansına devam etti. Thank you.